Ayrım 37, 7. Papirüs, Wilbur Smith, sayfa 397. Kendini ilk toparlayan Rowan oldu. Kadın nehir diye bağırdı. Sesi sertleşmişti. Sular kabardığında bütün bunların kaybolup gitmesine izin veremeyiz. Ama bütün hazineyi kurtaramayız. Çok şey var burada. Koskocaman bir hazine. Zamanımız dolmak üzere. Bu yüzden en güzel ve en önemli parçaları seçip sandıklara yerleştirmeliyiz. Bunu yapmak için bile zamanımız olup olmadığını Tanrı bilir. Adamla kadın o kısa sürede deli gibi çalıştılar. Heykelleri ve panoları kurtarmayı düşünemezlerdi bile. Eşyaları, silahları, tabakları, giysileri de öyle. Büyük altın savaş arabası da 4000 yıl durduğu yerde kalacaktı. Rowan'la Nicholas ölüm maskesini aldılar ama mumyayı en içteki altın tabutta bıraktılar. Sonra Nicholas May Metemma'yı çağırdı. Yaşlı başrahip 20 keşişiyle kendisine vaat edilen eski Aziz'in kutsal kalıntılarını almaya geldi. Keşişler kalın sesleriyle ağır ağır ilahiler söyleyerek Tanus'un tabutunu manastıra, Maktas'taki yeni yerine taşıdılar. Rowan usulca hiç olmazsa eski kahramana gereken saygıyı gösterecekler diyerek mezarda etrafına bakındı. Burayı böyle bırakamayız. Tabutlar etrafa dağıtılmış, lahdin kapağı açık. Gören de burayı mezar soyguncularının girdiğini sanır. Nicholas kadına gülümsedi. Biz de mezar soyguncularıyız. Kadın şiddetle itiraz etti. Hayır, biz arkeologuz ve öyle davranmalıyız. Bu nedenle altı tabutu tekrar iç içe yerleştirerek lahdin kapağını üzerlerine kapattılar. Rowan ancak ondan sonra yanlarına alacakları hazineleri seçilip ambalajlanmasına izin verdi. Bütün mezardaki en değerli şey kuşkusuz ölüm maskesiydi. Maske sandıklardan birine güzelce yerleştirildi. Taita'nın uşaptisini de yanına koyup etrafına styropor sıkıştırdılar. Rowan kapağı sudan etkilenmeyen kalemle maske ve Taita uşaptisi diye yazdı. Son seçimi alelacele ve fazla düşünmeden yapmak zorunda kaldılar. Kemerli galerideki odacıklara yığılı olan sedir ağacından yapılmış her sandığı açmaları imkansızdı. Resimli yaldızlı sandıkların kendileri de birer sanat eseriydiler ve onlara saygı gösterilmesi gerekiyordu. Rowan'la Nicholas her sandığın kapağındaki resme bakarak seçim yapmaya çalıştılar. Gerçekte bunlar sandığın içindeki eşyaları gösteriyorlardı. Kapağında Firavun'un mavi savaş taçlı resmi olan sandığı açtıkları zaman yanılmadıklarını anladılar. Taç gerçekten sandığın içindeydi. Bozulmaması için yaldızlı deri yastıklar üzerine yerleştirilmişti. Nicholas'la Rowan sandıkları açar ve seçimlerini yaparlarken o kısacık sürede bile muhteşem şeylere doydular. Yalnız mavi taç değil, diğerleri de oradaydı. Birleşmiş Krallıkların kırmızı beyaz tacı ve o şahane Nemes tacı. Üçü de sanki daha o sabah Firavun'un başından çıkarılmış gibi pırıl pırıldı. Sanki bir mucizeydi bu. Seçilen eşyaların mühimmat sandıklarına sığacak boyda olmaları gerekiyordu. Daha büyükleri mezarda bırakılacaklardı. Tarih açısından çok önemli ya da pek değerli olsalar bile... Neyse ki içlerinde Firavun'un mücevherleri bulunan daha küçük sandıklar madeni mühimmat sandıklarının içine sığdılar. Böylelikle yalnızca içlerindekiler değil, sandıklar da kurtarılacaktı. Doldurulan mühimmat sandıkları mühürlü kapının dışındaki sahanlığa taşınıyordu. Buradan dışarı çıkarılacaklardı. Nicholas'la Rowan 48 sandığı doldurup listeleri çıkardılar. Bunların içinde kemerli galerideki 8 tanrı heykelciyi de vardı. Sonra Supper'ın merdivenin aşağısından gelen sesini duydular. ''Binbaşı! Kahretsin, neredesiniz? Artık burada daha fazla kalamazsınız. Haydi, haydi çabuk çıkın oradan. Nehir iyice kabardı. Baraj yıkılmak üzere.'' Supper hızla merdivenden çıktı ama sonra o bile duraklayarak hayranlıkla Firavun Mamoz'un mezarındaki hazinelere baktı. Ancak birkaç dakika sonra geçirdiği şoktan kurtulabildi. ''Çok ciddiyim binbaşı, birkaç dakika kaldı, birkaç saat değil. O lanet olasıca bent yıkılacak. Ayrıca Mek de uçurumun başındaki tepelerde savaşıyor. Silah sesleri Taita'nın gölcüğündeki kayanın dibinden bile duyuluyor. Siz ve Rowan hemen çıkmalısınız, şaka etmiyorum.'' ''Pekala Supper, hemen gidiyoruz. Merdivenin aşağısındaki odaya git. Oradaki mühimmat sandıklarını gördün değil mi? Adamların onları dışarı çıkarmalarını sağla. Sandıkları manastıra götürsünler. Bu işte senin ilgilenmeni istiyorum. Biz de geri kalan sandıklarla peşinden geliriz. Fazla beklemeyin binbaşı. Canınızı bu eski eşya yığını uğruna tehlikeye atmaya değmez. Hemen çıkın. Sen dediğimi yap sapır ama dikkat et. Roy'un onlardan eski eşya yığını diye söz ettiğini duymasın. O zaman başın gerçekten derde girer. Sapır omzunu silkti. Bizi uyarmadın demeyin. Dönüp merdivenden indi. Nicholas onun arkasından bağırdı. Botların nerede saklı olduğunu biliyorsun değil mi? Oraya benden önce varırsan botları şişir. Sandıkları da iyice bağlattır. Biz de hemen peşinden geliyoruz. Sapır gider gitmez Nicholas kemerli galeriden koşarak geçti ve hala hazine üzerinde çalışan Roy'un yanına gitti. Tamam diye bağırdı. Zamanımız kalmadı. Buradan hemen çıkalım.
Nicky, bütün bunları...
Dışarı! Adam kadını kolundan tuttu. Hemen şimdi buradan çıkıyoruz. Tabii Tanus'un mezarını sonsuza kadar onunla paylaşmak istiyorsan o başka.
Ama hiç olmazsa ben...
Hayır olmaz. Şimdi bent yıkılmak üzere. Kadın adamdan uzaklaştı. Ayağının dibindeki açık sandığın yanında kalan mücevherlerden bir avuç aldı ve ceplerine doldurmaya başladı.
Bunları bırakamam.
Nicholas kadını belinden kavradığı gibi omzuna vurdu. Serçe sana çok ciddi olduğumu söylemiştim dedi. Sonra kemerli salonda koşmaya başladı.
Nicky, indir beni.
Genç kadın öfkeyle tekmeler atıyordu ama adam onu merdivenin aşağısındaki odaya kadar götürdü. Hansit ve adamları son sandıkları odanın diğer tarafındaki merdivenden çıkarmaktaydılar. Sandıkları başlarının üzerinde kolaylıkla dengede tutuyor ve merdiveni hızla tırmanıyorlardı. Nicholas Roy'unu yere indirdi. Artık mantıklı davranacağına söz verir misin? Burada oyun oynamıyoruz. Bu son derece ciddi bir durum. İçeride kısılıp kalırsak ölürüz.
Biliyorum, Roy'un pişman olmuştu. Öbür şeyleri burada bırakmaya içim el vermedi.
Bu kadarı yeter, haydi gidelim. Nicholas kadını elinden tutup peşinden sürükledi. Roy'un birkaç adım sonra onun elinden kurtuldu. Hızla koşarak adamı geçti ve merdivene ondan birkaç adım önce ulaştı. Hamallar yüklerine rağmen çabuk hareket ediyorlardı. Nicholas'la Roy'un o uzun sıranın peşinden labirentte hızla ilerlediler. Köşelere yerleştirilen işaretler yüzünden minnet duyuyorlardı. Yanlış bir koridora sapmadan orta merdivenden yıkık galeriye indiler. Sapır onları eski mühürlü kapının önünde bekliyordu. Kadınla adamın taşıyıcıların arasında olduklarını görünce rahatladı. Nicholas ona "Sana gidip botları hazırlamanı söylemiştim." diye bağırdı. Sapır'ın yüzünde üzgün bir ifade belirdi.
"Bir aptallık etmenizden korktum. Oradan çıktığınızdan emin olmak istedim."
''Sağ ol Sapır.'' Nicholas adamın omzuna bir yumruk attı. Sonra tünelden koşarak indiler. Takırtılar arasında köprüden geçtiler. Nicholas soluk soluğa önünden koşan Sapır'a ''Mac nerede?'' diye sordu. ''Tessa'yı gördün mü?''
''Tessa'yı döndü. Başına çok kötü şeyler gelmiş. Korkunç bir haldeydi. Galiba biri ona işkence yapmış.''
Nicholas dehşete kapıldı. ''Ona ne olmuş? Şimdi nerede?''
Zavallı Von Schiller'in gorillerinin eline düşmüş sanırım. Kadını kötü dövmüşler. Mac'in adamları Tessa'yı manastıra götürdüler. O bizi botların olduğu yerde bekleyecek.
Nicholas buna da şükür diye mırıldandı. Sonra sesini yükseltti. Ya Mac?
O da Nogo'nun saldırısını püskürtmeye çalışıyor. Bütün sabah toplar, el bombaları ve tüfekler patladı. Mac de geri çekilecek ve botların yanında bizi bekleyecek.
Tünelin son birkaç metresini aşarlarken çamurlu sular bileklerine kadar geliyordu. Sonunda Koferdam'ın üzerinden Titan'ın gölcüğünün etrafındaki raf gibi kayaya çıktılar. Nicholas başını kaldırıp baktı. Hansit'in adamları bambu merdivenden uçurumun yukarısına çıkıyorlardı. Her biri başında bir mühimmat sandığı taşıyordu. Aynı anda adam çok tanıdık bir ses duydu. Başını eğerek dinledi. Sonra da Roy'una sertçe... ''Silah sesleri'' dedi. ''Mac savaşıyor. Çarpışma çok yakınımızda.''
''Çantam!'' Roy'un uçurumun dibindeki sığınağa gidecek oldu. ''Onu almalıyım.''
''Makyaj malzemene de pijamana da gerek yok. Pasaportun zaten bende.''
Nicholas kadını kolundan tutarak el merdivenine doğru döndürdü.
''Şu anda sana gereken Albay Nogo'dan mümkün olduğu kadar uzaklaşmak. Haydi gel Roy'un.'' bambu iskeleden tırmandılar. Tepeye vardıkları zaman Roy'un güneşin sıcaklığını hissederek şaşırdı. Oysa toprak yağmur yüzünden iyice ıslanmıştı. Nicholas hamallarla ilgilenerek hepsinin uçurumdan çıkıp çıkmadıklarını kontrol ederken, mezardaki soğuk ve karanlık geçitlerde zaman kavramını kaybetmiş olan Roy'un yüzünü minnetle güneşe doğru kaldırdı. Sapır hamallardan oluşan sıranın başında dikenli ağaçların arasındaki yoldan ilerledi. Nicholas'la Roy'un da onların peşlerine takıldılar. Silah sesleri artık adam akıllı yaklaşmıştı. Hamallar bu yüzden iyice hızlandılar. Nogo yollarını kesmeden manastıra inen patikaya ulaşmaya çalışıyorlardı. Biraz ileride sedyecilerle karşılaştılar. Onlar da manastıra gidiyorlardı. Nicholas önce onların Mekin yaralı gerillalarından birini taşıdıklarını sandı. Adamlara yetiştiği zaman da Tessa'nın yanmış ve şişmiş yüzüyle karşılaştı ve onu ancak bir dakika sonra tanıyabildi.
"Tessa!" kadının üzerine eğildi. "Bunu sana kim yaptı?"
Kadın yaralı bir çocuğunkine benzeyen iri siyah gözleriyle ona baktı ve başına gelenleri zorlukla anlattı. Nicholas Helm diye bağırdı. O köpeği elime geçirmek isterdim. Roy'un da o sırada onlara yetişmişti. Tessa'nın yüzünü görünce dehşetle hafifçe haykırdı. Sonra hemen onunla ilgilenmeye başladı. Nicholas sedyecilerden birini tanıyordu. Çabucak "Mezra, orada ne oluyor?" diye sordu.
"Nogo uçurumun doğusundan adamlarını getirdi ve etrafımızı sardılar. Biz de geri çekiliyoruz. Bu bizim alışık olduğumuz türde bir savaş değil."
Nicholas öfkeyle "Biliyorum," dedi. "Gerillalar hareket halinde olmalılar. McNimmur nerede?"
"Uçurumun doğu kenarından geri çekiliyor."
Arkalarından yeniden silah sesleri geldi.
"Bu o, Nogo. Beki çok zorluyor."
"Sana ne gibi bir emir verdi?"
"Güneş hanımı botların yanına götürmemi ve kendisini orada beklememi söyledi."
"Nicholas iyi," dedi. "Biz de sizinle geleceğiz."
Jet Ranger alçaktan uçuyor, tepelere yaklaşmıyordu. Helm McNimmur'un adamlarında roket atarlar olduğunu biliyordu. Ve bunlar bir helikopter için öldürücü silahlardı. Pilot ancak araziyi izleyerek vadilerde kıvrıla büküle ilerler ve roketçilerin doğru dürüst nişan almalarını engelleyebilirdi. Yağmur bulutları Abbay uçurumuna doğru iniyorlardı. Ama helikopter onlardan oldukça aşağıdaydı. Ancak yine de ani rüzgarlar aracı sarsıyor, ön cama iri yağmur damlaları şiddetle çarpıyordu. Pilot öne doğru eğilmiş, bu zor koşullarda alçaktan uçmanın tehlikelerinden korunmaya çalışıyordu. Von Schiller'le Nahut Guddabi arkada oturuyor, endişeyle yan pencerelerden sık ağaçlara bakıyorlardı. Telsiz birkaç dakikada bir canlanıyor ve Nogo'nun adamlarının verdikleri bilgiler duyuluyordu. O zaman pilot yerinde dönerek söylenenleri Von Schiller için çeviriyordu.
"Uçurumun yukarısında şiddetli çarpışmalar oluyor ama Shufta kaçıyor, Nogo adamlarını iyi yönetiyor."
"Quentin Harper'ın uçurumda çalıştığı yere ulaştılar mı?"
"Bu pek anlaşılmıyor, her şey karışık."
Pilot telsizden yükselen Arapça sözleri dinledi.
"Galiba konuşan Nogo."
Von Schiller Helm'e emretti. "Nogo'yu bul, ona mezar yerini ele geçirip geçirmediklerini sor." Helm uzanıp mikrofonu aldı.
"Gül yaprağı, ben Bismarck, beni duyuyor musun?"
Parazit duyuldu, sonra da Nogo.
"İngilizce konuş, Bismarck," dedi.
"Esas hedefi ele geçirdiniz mi?"
"Tamam."
"Evet Bismarck, asıl hedef ele geçirildi. Karşı koyma bastırıldı. Adamlarımı merdivenden aşağı indireceğim."
Helm yerinde dönerek Von Schiller'e baktı.
"Nogo adamlarını uçuruma götürmüş bile, artık yere inebiliriz."
Von Schiller hiddetle,
"Ona söyle ben gelmeden adamlarını dehlizlere sokmasın," diye emretti.
Ama yüzünde zafer dolu bir ifade vardı.
"Oraya ilk giren ben olmalıyım, bunu kendisine anlat."
Helm emirleri Nogo'ya tekrarlarken Alman pilotun omzuna dokundu.
"Hedefe ne kadar kaldı?"
5 dakika kadar efendim."
"Oraya eriştiğimiz zaman yukarıda dolaş. Nogo'nun hedefi kontrol altına aldığından emin oluncaya kadar yere inme."
Helikopter birdenbire yavaşlayarak havada durdu. Pilot aşağıyı işaret etti.
"Von Schiller ne var?" diye sordu. "Ne gördün?"
Helm Quentin Harper'ın bendi diye yanıt verdi. Orada uzun süredir çalışıyorlardı. Ancak şimdi kimse yok. Harper'ın adamlarının hepsi gitmiş.
Von Schiller meraklandı.
"Kenardaki şu sarı şey nedir?"
Toprakları atmak için kullandıkları traktör, hatırladınız değil mi? Casusum onu bana haber vermişti.
Von Schiller yine emretti.
Artık daha fazla zaman kaybetmeyelim. Burada görülecek bir şey yok. Yolumuza devam edelim.
Helm pilotun omzuna dokunup ileriyi işaret etti. Sapır iki yolun birleştiği yerde onların yetişmelerini bekliyordu. Yolu değiştirilmiş olan nehir gürleyerek akıyordu. Sular ilk yolun büyük bir bölümünü basmıştı. Başlarında mühimmat sandıklarını taşıyan hamallar uzun bir sıra oluşturmuş, suyun yukarısından ilerliyorlardı. Tessa'nın sedyesi sıranın sonlarındaydı. Royan'la Nicholas ise onun yanından koşuyor, yolun bozuk yerlerinde sedyeyi tutuyorlardı. Nicholas Sapper'a ''Hansit nerede?'' diye seslendi. Eliyle gözlerini koruyup iri yarı keşişi görebilmek için ileriye bakıyordu. Sapper da bağırarak yanıt verdi.
''Ben sizin ne olduğunu sanıyordum. Uçurumdan ayrıldığımızdan beri onu görmedim.''
Nicholas dönerek geldikleri yola baktı.
''Kahretsin, onu aramak için geri dönemeyiz. Artık manastıra kendi başına gelir.''
Aynı anda sıcak ve nemli havada pervanelerin o tanıdık sesini duydular.
Pegasus helikopteri. Von Schiller'in doğruca Titan'ın gölcüğüne gittiği belli. Başından beri nerede çalıştığımızı biliyordu anlaşılan.
Nicholas'ın sesi acıydı.
Hiç zaman kaybetmedi. Taze leşe konmaya hazırlanan bir akbaba gibi.
Roy'un başını kaldırmış kurşuni bulutların altında helikopteri seçmeye çalışıyordu. Koştuğu için yüzü kızarmış, ıslak perçemleri yanaklarına yapışmıştı.
O alçakların mezara girmesine izin verilmemeli. Bu korkunç bir saygısızlık olur.
Nicholas birdenbire sedyenin üzerinden uzanarak onun kolunu tuttu. Yüzünde öfkeli ve azimli bir ifade vardı.
Haklısın, sen Tessa ile manastıra git. Ben daha sonra geleceğim.
Kadın itiraz edemeden ya da soru soramadan Sapper'ın yanına gitti.
O iki kadını sana emanet ediyorum. Onlarla ilgilen.
Nereye gidiyorsun Nicky? Roy'un arkasından gelmiş ve Sapper'a söylediklerini duymuştu. Ne yapacaksın?
Küçük bir işim var, fazla uzun sürmez.
Oraya geri mi döneceksin? Roy'un sesinde dehşet vardı. Seni öldürürler ya da daha kötüsü olur. Helm'in Tessa'ya yaptıklarını gördün.
Adam endişelenme sevgilim dedi ve kadın daha maksadını anlayamadan Roy'un dudaklarından öptü. Sonra da onu usulca itti. Tessa ile ilgilen. Daha sonra botların beklediği yere gelip sizi bulurum.
Kadın itiraz edemeden döndü ve uzun bacaklarıyla yürüyerek hızla uzaklaştı. Roy'un onun arkasından çaresizce ''Nicky'' diye haykırdı. Ama İngiliz duymamış gibi yaparak yoluna devam etti. Yatağı değiştirilen nehrin yukarısına, baraja doğru gidiyordu. Helikopter barajın aşağısında nehrin kıvrılıp bükülen yatağını izliyordu. Aşağısı yüksek kayaların arasından uçurumun gölgeli derinliklerine bakıyorlardı. Aşağısı hemen hemen kuruydu artık. Zaman zaman durgun, küçük gölcükler ışıldıyordu yalnızca. Helm ileriyi işaret etti. İşte oradalar. Uçurumun kenarında küçük bir grup bekliyordu.
Onların şufta olmadıklarını iyice anlamalıyız.
Von Schiller'in sesinde korku vardı. Helm yüksek sesle konuşarak onun korkularını giderdi.
Hayır, Nogo'yu tanıdım. Yanındaki beyaz şammalı uzun boylu adam da keşiş Hansit Şerif, bizim casus.
Motor homurtusu arasında pilota bağırdı.
Artık inebilirsin, bak Nogo inmeni işaret ediyor.
Helikopter yere iner inmez Nogo ile Hansit onlara doğru koştular. Von Schiller'in inmesine yardım edip onu dönen pervanelerden uzaklaştırdılar.
Nogo adamların bölgeyi ele geçirdiler diye açıkladı. Şaftuyu vadinin aşağısına nehre doğru sürdük. Bu adam Hansit Şerif. Harper'la birlikte mezarda çalışıyordu. Tünellerin her santimini biliyor.
Von Schiller uzun boylu keşişe heyecanla baktı.
İngilizce biliyor mu?
Hansit cevap verdi biraz.
Alman ona gülümsedi. İyi iyi, bana yolu göster, seni izleyeceğim. Haydi gel Gudde abi, artık sana verdiğim para için biraz çalışmanın zamanı geldi.
Hansit onları çabucak iskeleye götürdü. Von Schiller orada durup uçurumun loş derinliklerine endişeyle baktı. Burası korkunç bir yerdi. İskele ise pek sağlama benzemiyordu. Von Schiller tam itiraz edeceği sırada Nahut Guddabi arkasında sızlanmaya başladı.
''Buradan aşağıya ineceğimizi sanmıyor ya.''
Onun duyduğu dehşet Alman'a hemen cesaret verdi. Nahut'a dönüp kışkırtırcasına, ''Mezara tek giriş yolu bu.'' dedi. ''Adamın peşinden in, ben de arkandan geleceğim.''
Nahut hala tereddüt ediyordu. Her nasırlı eli de sırtına dayayarak onu itti.
''Haydi in, zaman kaybediyoruz.''
Nahut istemeye istemeye keşişin peşinden indi. Von Schiller de onu izledi. Ağırlıkları yüzünden bambu iskele sarsılıp duruyordu. Sonunda Taita'nın gölcüğünün yanındaki çıkıntıya eriştiler. Etraflarına hayretle bakıyorlardı. Von Schiller doğru dürüst soluk almaya başlar başlamaz, ''Tünel nerede?'' diye sordu. Hansit küçük koferdama giderken Alman'a kendisini izlemesini işaret etti. Von Schiller durup Helm'le Nogo'ya baktı.
''Burada nöbet beklemenizi istiyorum. Ben bu keşiş ve Guddabi ile mezara gireceğim. Gerektiği zaman sizi çağırırım.''
''Helm, sizi korumak için yanınızda olursam içim daha rahat eder.'' diye başladı ama ihtiyar adam kaşlarını çatarak ona baktı.
''Dediğimi yap.''
Hansit'in yardımıyla zorlukla koferdamın duvarından tünelin ağzına indi. Nahut Guddabi onun peşindeydi.
''Von Schiller ışıklar.'' dedi. ''Gücü nereden geliyor?''
Hansit bir makine var diye açıklarken ilerideki jeneratörün hafif gürültüsünü duydular. Kuyunun yukarısındaki köprüye varıncaya kadar hiçbiri konuşmadı. Nahut'un endişesinin yerini sonunda profesyonelce bir merak aldı.
''Bu kaba saba bir şey. İncelediğim diğer Mısır mezarlarında böyle bir şey yoktu. Belki de yanıldık. Bu Etiyopyalılara özgü bir yer olmalı.''
''Von Schiller, acele karar veriyorsun.'' diye onu azarladı. ''Bu adamın göstereceği şeyleri inceleyinceye kadar bekle.''
Köprüden geçerlerken Von Schiller Hansit'in omzuna tutundu. Nahut diğer taraftaki taş duvarları görünce ''Ah!'' diye bağırdı. ''Önce düş kırıklığına uğramıştım. Kandırıldığımızı sanıyordum. Ama artık Mısır'ın etkisini görebiliyorum.'' Honda jeneratörün durduğu yıkık galerinin dışındaki sahanlığa geldiler. Artık Alman'da Nahut'ta güç harcadıkları için terliyor, heyecandan titriyorlardı. Nahut çok sevinçliydi. Durum gitgide daha umut verici bir hal alıyor. Bu bir kralın mezarı olabilir. Von Schiller, Nicholas'la Roy'nin duvara dayadıkları kil mühürleri işaret etti. Nahut diz çökerek onları heyecanla inceledi. Sonra da titrek bir sesle bağırdı. ''Mamuz'un arması ve Katip Taita'nın mührü.'' Von Schiller'e bakarken gözleri ışıl ışıldı. ''Artık hiç kuşku yok. Söz verdiğim gibi sizi bu mezara getirdim.'' Von Schiller bir an ona baka kaldı. Genç adamın bu küstahlığı yüzünden bir an ne söyleyeceğini şaşırdı. Ardından tiksintiyle burun kıvırdı ve kapıdan uzun galeriye baktı. Sonra da dehşetle ''Burayı mahvetmişler.'' diye bağırdı. ''Mezarı ortadan kaldırmışlar.'' Hansit onun endişelerini giderdi. ''Hayır hayır, şöyle gelin. Ötede bir tünel daha var.'' Molozların arasından geçerlerken Hansit onlara bozuk İngilizcesiyle galerinin tavanının çöktüğünü ve kendisinin yıkıntıların altında asıl girişi bulduğunu açıkladı. Nahut tavanın göçmesine rağmen bozulmamış olan boyalı sıva parçalarına bakmak için birkaç adımda bir duruyordu.
''Herhalde bunlar muhteşemdi. Çok ustaca yapılmış, klasik.''
''Hansit, size göstereceğim başka şeyler var.'' dedi. ''Sürüyle şey.''
Von Schiller öfkeyle Nahut'a baktı.
''Bırak o parçalanmış şeyleri. Zamanımız azalıyor. Hemen mezar odasına gitmeliyiz.''
Hansit onları gizli mezardan Bau labirentine çıkardı. Sonra alt kattaki karmaşık dehlizlerden geçirdi. Alman hayretle ''Harper'la o kadın yollarını nasıl buldular?'' dedi. ''Burası tavşan yuvasından farksız.'' Nahut hayretle ''Gizli bir merdiven.'' diye bağırdı. Amforaların el değmeden binlerce yıl bekledikleri gaz tuzağına inerken heyecanından kekeliyordu. Nihayet son merdivenden kemerli mezar galerisine çıktılar. Hem Alman hem de genç adam panoların eşsiz güzelliği ve büyük tanrı heykellerinin görkemi karşısında adeta sersemlediler. Yan yana duruyor, kımıldayamıyorlardı. Etraflarına bakarken hayranlıkla donup kalmışlardı.
''Von Schiller, hiç böyle bir şey beklemiyordum.'' diye fısıldadı. ''Bu umduklarımı kat kat aşıyor.''
Hansit galeriyi işaret etti. ''İki taraftaki odalar da hazinelerle dolu. Hayal edemeyeceğiniz şeyler var burada. Harper fazla bir şey alamadı. Birkaç küçük kutu götürdü. Yığınla eşyayı ve sandığı bıraktı.''
Von Schiller ''Tabut nerede?'' diye sordu. ''Mezardaki ölü ne oldu?''
Harper altın tabutun içindeki ölüyü baş rahibe verdi. Onu manastıra götürdüler.
Nahut hemen atıldı. Nogo onu nasıl olsa yakında alıp getirir. Onun için endişelenmeyin Herr von Schiller.
Sanki bu sözlerle sihir bozulmuş gibi ilerlediler. Önce ağır ağır yürüyorlardı, sonra koşmaya başladılar. Von Schiller yaşlılıktan kasları sertleşmiş bacaklarıyla sendeleyerek en yakındaki odaya girdi. Yığılmış hazineleri görünce Noel sabahı aldığı armağanlar için sevinen bir çocuk gibi güldü. İnanılacak gibi değil. En yakındaki sedir ağacından sandığı çekerek titreyen elleriyle açtı. İçindekileri görünce dili tutuldu. Sandığın önünde diz çökerek usulca ağlamaya başladı. Duyguları sözlerle anlatılamayacak kadar derindi.
37. ayrımın sonu. Sayfa 409.